Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün istiyorum ki biraz koyun yetiştiriciliğini, buğday üretimini, atık yünleri, tekstil sektörünü ve biz tüketicilerin ne istediğini biraz konuşalım istiyorum. Aslında temelde atık yün çöp olmasın projemizden bahsetmek istiyorum size. Bazılarına göre tukaka, bazılarına göre temel gıda olan buğday bizim ülkemizin ürünü, bizim coğrafyamızın ürünü. Yani buğdayın ana yurdu bizim coğrafyamız. Ülkemizde yerel tohumları yanı sıra atalık tohumlar, atalık türler de mevcut buğdayda. Bütün dünyanın buğday ambarının ülkemiz, coğrafyamız olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an başka bir coğrafyada buğday üretimi olsa bile zamanında ülkemizden ya da bizim coğrafyamızdan, Irak'tan, Suriye'den gitmiş tohumlardan üretilmiş, yerelleştirilmiş, çeşitlendirilmiş, laboratuvar ortamlarında çoğaltılmış buğdaylar olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli bir ekleme yapmam gerekiyor. Buğday üretiminde GDO'lu tohumla henüz karşılaşmadık. Yani mısırda, pamukta, soyada karşılaştığımız GDO'lu tohum buğdayda yok. Yani hibrit çeşitlerimizin yanı sıra hala yerel çeşitlerimiz, atalık çeşitlerimiz mevcut. Ülkemizde biyoçeşitlilik çalışmaları yapılıyor. Hatta bu çalışmaları yapan kişilerden bir kısmı benim arkadaşım ve onlarla da sizi muhakkak tanıştırmak istiyorum. Buğday konusunu derinleştirmek istiyorum. Ama bugünkü mevzumuz biraz buğday değil de buğdayın kardeşi olan koyun yetiştiriciliği. Buğday ile koyun yerisi oyun denmesinin aslında nedeni buğday üretiminde verimi yükseltmek ve daha kıymetli bir buğday alınabilmek için yetiştiriciliği yapılan koyun. Daha yüksek verim almak isteyen ya da daha nitelikli bir ürün üretmek isteyen buğday yetiştiricisi, buğday üreticisi muhakkak koyun yetiştiriciliği de yapıyor. Kendisine ait koyunlar olmasa bile koyunları belirli bir süre için alıp buğday tarlasına sürüyor. Koyunlar buğdayları yiyorlar, orada biraz geziniyorlar, gübrelerini bırakıyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Bu gübre buğday üretimi için kıymetli. Dediğim gibi yüksek bir verim sağlıyor ve aynı zamanda toprağı güçlendirdiği için, daha nitelikli bir toprak sağladığı için daha iyi bir buğday, daha nitelikli bir buğday çıkmasına da sağlıyor. Bir taraftan da buğdayları yiyen koyunlar mide bağırsak sorunları yaşamıyorlar. Yaşadıkları mide bağırsak sorunlarına buğday çok iyi geliyor. Yani buğdayla koyun kardeş üretimler. Ülkemizde yaklaşık 30 cins yerli koyun ve keçi var. Küçükbaş hayvancılık ülkemizde iyi durumda. İyi koyun ve keçi cinslerimiz mevcut. Büyükbaş hayvancılık için aynı şeyi söyleyemem. Maalesef çeşit olarak da adet olarak da kötü durumdayız. Artık çok fazla yerli cins ineklerimiz yok maalesef. Yurt dışından getirdiğimiz daha yüksek verimde, yani matematiksel olarak daha fazla sayıda et ve süt verdiği için yurt dışından büyükbaş hayvanlar geliyor ve burada ülkemizde pazarlarda sunuluyor. Ama bu verim dediğimiz şey sayısal bir verim. Yani nitelikli bir et, nitelikli bir süt olmuyor. Bu bizim kanayan yaramız. Bir taraftan da mera kalmadığı için büyükbaş hayvanlar, yani inekler, yemlerle besleniyorlar. Bu yemlerde ülkemizde GDO'lu üretim yapılmasa dahi yemlerle birlikte ülkemize gelen GDO'lu ürünler mevcut. Yani hayvansal gıdada maalesef çok iyi durumda değiliz. Bir ambalajlı gıdada, bir de hayvansal gıdada GDO'yu doğrudan alıyoruz. Ama küçükbaş hayvancılıkta durum öyle değil. Bizim ülkemizin otları küçükbaş hayvancılık için uygun. Yani iyi durumda küçükbaş hayvancılık yapabiliyoruz. Buğday üretimi için yetiştirilen koyunların yünleri yılda iki kez, baharın ve güzün olmak üzere yılda iki kez kırkılıyorlar. Kırkma işlemi saçımızı kesmek gibi bir şey. Yani koyun ve keçilere zarar vermiyor. Hatta onların yararını olduğunu bile söyleyebilirim. Çünkü koyunlar yünleri uzadıkça uyuz gibi hastalıklara yakalanabiliyorlar. Bu sayede, yani yünler kırkıldığında uyuz gibi hastalıklardan korunmuş oluyorlar. Bir taraftan da hareket kabiliyetlerini, manevra kabiliyetlerini geliştirebilmesi için koyun ve keçilerin kırkılması gerekiyor. Eskiden yabani koyun ve keçiler taşların sürtüne sürtüne bu yünlerden kurtuluyorlar. Ama şu anda bunu yapmalarına gerek yok. Basit bir işlemle kırkılabiliyorlar. Bazı Amerikan belgesellerinde koyun ve keçilerin canları acıya acıya, kan aka aka kırkıldıklarını görüyoruz. Ama ülkemizde böyle bir şeyle karşılaşmadık. Zaten kafası çalışan bir koyun yetiştiricisi asla koyununda bunu yapmaz. Koyununu bunun için kaybetmeyi zaten göze almaz. Yani içiniz rahat olabilir. Peki bu yünler, kırkılan yünler ne oluyor? İşte burası gerçekten önemli bir problem. Çünkü bu yünler para etmediği için imha ediliyor. İmha etmek için de iki farklı yöntem genellikle karşımıza çıkıyor. Birincisi yakma işlemi, ikincisi de gömme işlemi. Yakma işlemi dediğimiz bir grup yünün yakılması ve orada bazı gazların çıkması. Şimdi çöpler de bu şekilde imha ediliyor ama burada bir filtreleme sistemi kullanılıyor. Yani daha doğrusu kullanılması öneriliyor ama ülkemizde onun da çok iyi yapıldığını söyleyemeyiz maalesef. İkinci imha yöntemi de gömme yöntemi. Yani toprağa doğrudan yünün gömülmesi. Gömme işlemi de tıpkı yakma işlemi gibi ekolojik dengeye zarar veriyor. Yani siz dünyanın en saf, en şahane gıda atığını toprağa doğrudan gömdüğünüzde orada çok yüksek adette ağ üründen oluyor ve oradaki dengeye zarar veriyorsunuz. Hatta ev tipi topraklarda yani bitkilerde, saksı bitkilerinde doğrudan organik atığın toprağa gömülmesinin tehlikeli olduğunu biliyoruz. Bunu muhakkak daha sonra konuşmak istiyorum. Maalesef çok fazla yanlış bilgiyle karşılaşıyorum. Ben yumurta kabuklarımı karbonat olarak kullanıyorum ve lavabo açıcı olarak kullanıyorum. Ama ben bunu ne zaman paylaşsam altına ben de yumurta kabuklarımı toprağa gömüyorum gibi bilgiyle karşılaşıyorum. Bu hiç istemediğimiz toprak için zararlı, bitki için zararlı bir durum. Bunu muhakkak daha sonra konuşacağız. Yani komposttan muhakkak konuşmak istiyorum. Hatta mümkünse uzman, konusunda uzman olan bir arkadaşımla sizi tanıştırmak istiyorum. Koyun ve keçisinin yününü kırkan üretici oradan para kazanmak ister gerçekten. Hatta bir taraftan da tüketiciler için kaşmir ürünler gerçekten çok pahalı olabiliyor. Peki bu üreticiler niye para kazanamıyor? Çünkü bu fiyatlar belirleniyor. Yani devletler, hükümetler tarafından belirleniyor. Dünyanın en kıymetli ham maddelerinden olan bu yünler ve krıllar maalesef ülkemizde çok da kıymetli değil. Bu yüzden yaptığı işten vazgeçen çok fazla üreticiyle karşılaştık. Bilhassa tiftik keçisi ülkemizin hatta bütün dünyanın en kıymetli keçilerinden bir tanesi. Yünü ve kılı açısından en kıymetlilerinden bir tanesi. Ama maalesef para kazanamadığı için bu işlerden vazgeçen, aileden bu bilgiyi alıp artık ailesinde bu bilgiyi aktaramayan, aktarmak istemeyen üreticilerle karşılaşıyoruz. Bizim Atık Yün Çöp Olmasın projesinde temelde istediğimiz şey yünü çöp olmaktan kurtarıp onu nitelikli bir ham maddeye dönüştürmekti. Ama buradan başlayıp belki diğer yünler için de bir şeyler yapabiliriz, bir farkındalık başlatabiliriz diye umuyoruz. Şimdi bu buğday üreticilerini doğrudan tanıyoruz. Zaten onlar bizim arkadaşlarımız. Biz onlarla bu yünleri ne yapıyorsunuz diye sorduğumuzda yünleri atıyoruz, imha ediyoruz gibi şeylerle karşılaştık. Onları bize verir misiniz? Biz size bunun karşılığında bir şeyler vermek istiyoruz dediğimizde bir şey vermenize gerek yok, alın götürün yeter ki diye karşılaştık maalesef. Halbuki çok nitelikli bir ham maddeden bahsediyoruz. Başlangıçta bu yünleri alıp bir şeyler yapmak hedefindeydik. Ama yünleri almak yeterli değildi. Bunu iplik haline de getirmemiz gerekiyordu. Ve maalesef yün eğirmek bir anı olarak kalmış. Herkesin anılarında anneannem, babaannem bir kenarda kirmanla yün eğiriyordu. Çok güzel anılardı diyor herkes. Ama maalesef bir önceki nesil, bizim nesil bunları öğrenmiyor. Dolayısıyla bizden sonraki nesle de bu aktarılmayacak belli ki. Şimdi şu zamana kadar üretici tarafını anlattım. Bir de tüketici tarafı var. Tüketiciler de diyor ki ben bir yün kazağı ya da atkıyı ya da kaşmir bir ürünü satın aldığımda gerçekten çok fazla para veriyorum. Dibimizdeki bir ham maddeye, dibimizde ölebilecek bir ürüne bu kadar fazla parayı niye veriyorum diye düşünüyorlar. Çok haklılar. Bunun nedeni tekstil dünyasının dipsiz bir kuyu olması. Bir kıtada bir ham madde üretilirken bir başka kıtada dokunuyor, bir başka kıtada kesiliyor, bir başka kıtada tasarlanıyor, bir başka kıtadaki kişiler yani bizler bunu giyiyoruz. Kıtalarca geziyor, karbon sala sala geziyor, bize kadar geliyor. Size gelene kadar çok fazla yere uğradığı için, lojistiği de işin içine katarsak çok yüksek fiyatlı bir ürün oluyor. Ekolojik bir ürün olmuyor, ham maddesi her ne kadar ekolojik bile olsa. Bir taraftan da zehirli kimyasallarla boyandığı için de ekolojik olmasının tam tersi ekolojiye çok büyük bir zarar veriyor. Halbuki dibimizde bir ham madde var. Bu ham maddeden iyi nitelikli iplikler olabilse, hepimiz örgü örmeyi biliyoruz. Biz örgü öremesek bile muhakkak yakınımızda birisi örgü örüyor. Buradan bize ürünler yapabilirler. Biz dedik ki, biz derken ekolojik dönüşümü kastediyorum. Üretici para kazanamıyor, hak ettiği para kazanamıyor. Tüketici de hak ettiği ürünü alamıyor. Biz ne yapabiliriz diye düşündük. Gittik. İlk önce iplik derdine düştük. İpliği çok aradık gerçekten. Köylerce gezdik. Her yere haber saldık. Maalesef iplik bulmakta çok zorlandık. Herkesin yünle ilgili bir anısı var. Anneannesi, babaannesi bir kenarda kirmanla yün eğiriyor, iplik eğiriyor ve oradan işte çoraplar yapıyor, atkılar yapıyor, kazaklar yapıyor. Çok güzel anılar bunlar ama maalesef bizden önceki nesli ve dolayısıyla bizim neslimize bu bilgi aktarımı, yani kirmanla ip eğirme bilgi aktarımı ulaşmamış. Yani orada kesilmiş. Bu ipliği bulmakta gerçekten çok zorlandık. Şimdi kazak ve atkılar için ip eğirmeyi maalesef bırakmışlar. Halılar için eğrilen ipler bulabildik. Biraz daha kalın iplerdi ama saf ve çok güzel ürünlerdi. Biz buradan bir yün bebek battaniyesi yaptık. Yün bebek battaniyesini yaptık ve paylaştık. Herkes çok mutlu oldu ve gerçekten satıldı ve kullananların çok mutlu olduğuna dair geri dönüşler aldık. Dedik ki evet, insanlar bu ürünleri istiyor, üreticiler ürünlerini vermek istiyor. Aynı zamanda da ölmekte olan bir zanaat için, bir ustalık işi için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu kirmanın, yünün, ipliğin peşine düştük. Bu paylaşımları yaparken canımız sedamız bize ulaştı. Dedi ki ben kirmanla ip eğiriyorum. Dedi ki hemen buluşmamız gerekiyor Seda, hemen konuşmamız gerekiyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Sizi Seda'yla daha sonra muhakkak tanıştırmak istiyorum. Kendisi İstanbul'da kentte yaşayan bir tekstil mühendisi. Çok güzel işler yapıyor. Ham maddenin kendisini biliyor. Ürünlerin nasıl yapılabileceğini biliyor. Ürünün nereye gideceğini biliyor. Ve aynı zamanda gıda atıyla renklendirme yapabiliyor. Tam bizim için uygun birisiydi. Biz de diyordu ki ben ama yün bulmakta çok zorlanıyorum. Çok haklı. Kentli birisinin yünü bulması o kadar da kolay değil. Yün dediğimiz de bir taraftan tarım zehirsiz, yerde otlanmış kuyunun yünü. Yani buğday üretiminde de çok fazla tarım zehriyle karşılaşıyoruz. Yani koyun yetiştiriciliği yapsa bile, onun gübresini kullansa bile tarım zehri atılan bir tarlada beslenen koyunun yününe o tarım zehri geçiyor. Biz bunu istemiyorduk. İstediğimiz yünü Seda'ya verdik. Seda ile çalışmaya başladık. Kendisini muhakkak siz daha sonra tanıştırmak istiyorum. Kısaca birkaç ürün göstermek istiyorum size. Bu bir kirman. Hepimizin elinde buna benzer kirmanlar vardır. Ailemizden kalan kirmanlar vardır. Bunun nasıl kullanıldığını daha sonra size göstermek istiyorum. Bu bir yün. Bu yün kirmana takılıyor ve iplik haline geliyor. Bu da en nihayetinde bir koyun yünü. İplik haline getirilmiş bir koyun yünü. Şimdi ülkemizde yünü için, eti için, sütü için yetiştirilen koyunlar mevcut. Yünü için yetiştirilen koyunların yünlerinin lifleri çok daha uzun. Yani bizim daha çok istediğimiz yünler. Diğer koyunların lifleri biraz daha kısa ama ülkemizin koyun ve keçileri gerçekten çok güzel. Buğday üretimi için yetiştirilen koyunların lifleri bile, koyunların yünlerinin lifleri bile gayet yeterli. Şimdi biz geçtiğimiz sene yün bebek battaniyesi yaptık ve gerçekten çok sevilen bir ürün oldu. Ama dedik ki bir ürün yapalım, herkese derdimizi anlatabilelim, hangi ürünü yapabiliriz? Birkaç ürün üzerinden konuşmaya başladık. Bir taraftan da yıllardır evinde çöp kovası olmayan ben, bulaşık süngeri kullanmıyor tabii ki tahmin edeceğiniz üzere, kabak lifi kullanıyordum. Ama kabak lifi bulaşık süngerinin tam olarak karşılığı muadili değil çünkü yeteri kadar köpürmüyor. Kabak lifi bulaşık süngerinin, o gözünüzde canlanan bulaşık süngerinin koyu yeşil tarafı. Peki sarı tarafı ne? O da yün lifi. Yün lifini yaptığımızda, yani bilhassa bunun gibi bir yünden yaptığımızda çok iyi köpürdüğünü göreceksiniz. Biz yün lifini herkese ulaşabilmek için bir taraftan da kabak lifinin muadili olduğu düşünülen ama aslında olmayan bulaşık süngerinin alternatif olarak tasarladık. Yün lifiyle derdimizi biraz daha kolay anlatabildik. Hatta evindeki kirbanı kullanan, evindeki yünü kullanan, kullanmak isteyen, bunu nasıl öğrenebilirim diyen çok fazla kişiyle karşılaştık. Maalesef salgın döneminde evlerimize kapandık. Ama bugünler geçince bunların nasıl yapıldığını da anlatmak, öğretmek istiyoruz. Daha fazla kişinin kendi kirmanıyla kendi ipliğini yapmasını istiyoruz. Ya da en azından birileri iplik yapsın, bir başka kişiler de o iplikle kendi atkısını yapsın istiyoruz. Çünkü piyasada yün iplik diye satılan İpliklerin %70-%80 oranında akrilik iplikten olduğunu biliyoruz. Akrilik de sentetik, petrokimya ürünü, sentetik bir lif. Aynı zamanda zehirli kimyasallarla boyanıyor. Hem doğa için hem de bizim için büyük bir tehlike oluşturuyor. Biz istiyoruz ki saf yünlerimizi iplik haline getirelim. Gıda atığı gibi açıkçası bizim için çöp olma ihtimali olan çok kıymetli bir ham maddeli bunları renklendirelim ve kendi yaptığımız ürünleri kullanalım. Biz koyun yününü iplik yapmak için düşünmüştük. Ama koyun yünü bize hiç düşünmediğimiz bir başka ham madde verdi. Lanolin. Lanolin koyun yününün yağı demek. Emziren kadınlar bilirler ki göğüs ucu çatlaklarına lanolin çok iyi geliyor. Lanolinden yapılan çok iyi merhemler var piyasada. Çünkü doğal bir yağ olduğu için doğal bir yara önleyici ham madde olduğu için piyasada buna benzer çok fazla ürün var. Biz dedik ki bunu kullanabilir miyiz? Bir arkadaşımıza da bu ürünü kullanmak için çalışıyoruz. Umarım yününü kendisi yıkayanlar, kendisi tarayanlar, yani iplik haline getirmek üzere hazırlayanlar bu lanolin ham maddesini de kullanırlar. Geçenlerde yaptığım zeytinyağlı merheme bir parça lanolin koydum. Gerçekten zeytinyağı kreminden çok daha iyi bir krem elde ettim. Belki de bunu daha sonra birlikte yapabiliriz. İplikler, bunun üzerinden kazaklar, battaniyeler ya da lanolinli bir takım merhemler. Dışında yapmak istediğimiz bir ürünümüz daha var. O ürünü de yakın zamanda sizinle paylaşacağız. Enerji tasarrufu sağlamak üzere yaptığımız ürün gerçekten çok iyi bir ürün oldu. Bunlardan da muhakkak daha sonra bahsetmek istiyorum. Tekstil sektörü dipsiz bir kuyu. Oraya yeniden gireriz. Orası çok meşakkatli. Maalesef emek sömürüsünün çok fazla olduğu, ekolojiye çok fazla zarar veren bir alan. Bunlardan daha sonra bahsetmek istiyorum. Sizinle buğday üretimi konusunda da konuşmak istiyorum. Sizi çok sevdiğim arkadaşlarımla tanıştırmak istiyorum. Aynı zamanda yün tarafıyla çalıştığımız arkadaşlarımızı da sizinle tanıştırmak istiyorum. Şimdilik konuyu burada bırakalım. Abone olursanız çok mutlu olurum. Sorularınız varsa bana ulaşırsınız. Gerçekten çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.